TM4'de hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Sencer Ayata'yla düzenli olarak 3 haftada bir yaptığımız programı yapacağız. Ve Sayın Ayata'ya da özellikle geçen hafta Cuma günü cenazesi kaldırılan Nakşibendi Tarikatı'nın İsmail Ağa kolunun lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun bu cenazesi sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, tarikatlar ve Türkiye, hatta Osmanlı siyasetinden itibaren etkisi üzerinden konuşacağız. Sencer Hocam hoş geldiniz yayına.
Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
Şimdi tabii aslında bu tarikatlar konusu çok geniş bir konu ama hani biraz daha İsmail Ağa'dan başlayarak belki daha derinlemesine bakarız. Aslında İsmail Ağa cemaati daha evvel biliyorsunuz ağırlıklı olarak Fatih Çarşamba'da örgütlenen bir yapı içindeydi. Fakat yıllar içinde büyüdü. Mesela şimdi Beykoz Çavuşbaşı'nda ayrı bir yerleri var. İstanbul'un dört tarafına yayılmış bir yapı. Türkiye çapında bir yapı haline geldi. Tabii bu yapıyı izlerken de işte devletin hatta muhalefetin de katılımıyla büyük bir cenaze töreni var. Hani önce bir ilk gördüğümüzden başlayalım. Ve o cenaze töreninde Mahmut Ustaoğlu'nun oğlunun Cumhurbaşkanı'nın önünde, cenaze tabutunun hemen önünde yeni tırnak içindeki şeyhi açıklaması var. Yani böyle bir hani baktığınız zaman bir tabloyla karşı karşıyayız. Belki öncelikle bu cenaze töreninin sadece gözlem kısmıyla başlar, oradan devam ederiz hocam. Nasıl gözlediniz cenaze törenini?
Tabii şimdi ben tabii cenazede bulunmadım ama dikkatle izlemeye çalıştım. Evet. Hava fotoğrafları var biliyorsunuz. Evet. Ve çok ayrıntılı da haberler yapıldı bu konu üzerine. Evet. Şimdi şunların altını çizmek mümkün. Gerçekten çok kalabalıktı. Ama dendi ki en büyük cenaze şu ana kadar, en kalabalık cenaze. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü Turgut Özal'ın cenazesi de çok kalabalıktı. Ben sonradan Demirel'in, Ecevit'in de cenaze törenlerine baktım. Onlar da bütün yollar boyunca doluydu. Ama hiç unutulmayan bir cenaze var ki yüz binler değil milyonlarla biliyorsunuz. Oğur Mumcu'nun cenazesi. O bayağı çok büyük bir dünya çapında olay olmuştu. Onun için yani burada en büyüklük falan gibi biz bir tartışmaya girmeyelim. Ama çok kalabalıktı mutlaka.
Hrant Dink'in cenazesi Sayın Hocam, Hrant Dink'in cenazesi, Berkin Elvan'ın cenazesi, sokaklar, yüz binler, hatırlayın yani. Hani orada çok ciddi bir şey var.
Tabii doğru kesinlikle, yani başka örnekleri de var. Evet. Hrant Dink'in cenazesi gibi kesinlikle haklısınız. Şimdi şöyle, yani ben yukarıdan hava fotoğraflarına falan da bakarak çok ciddi bir 30 bin gördüm. Bu büyük bir sayı ama böyle milyonlar katıldığı ifadesi doğru değil. Yani caminin tek tek büyüklüklerine bak. Yani caminin iç avlusu ve kendisinin yani iç alanıyla avlusuna baktım. Çevre sokaklara baktım. 30 bin diyor. Belki göremediklerimiz var. Yani 40-50 binlik bir kalabalık vardı. Bu tabii kendi başına önemli bir kalabalık, önemli bir nüfus bu. İkinci dikkat çeken bir nokta da şu. Burada Cumhurbaşkanı katıldı, kabine katıldı önemli ölçüde. Siyaset dünyası katıldı. Onun için de bir anlamda bir protokol boyutu da vardı. Yani her yerde, ben hatta bunu birçok yerde söylerim. Bir yerde bir toplantı yapacaksanız, bir genel başkanı çağırırsanız oraya, bir devlet önemli bir kişiyi, onunla beraber 500 kişi gelir, ondan sonra salonda 100 kişi kalır. Yani bir de bu anlamda siyaset dünyasının katılmasının da tabii ki önemli bir çekim gücü vardı burada. Fakat bir de siz de başta söylediniz Fatih merkezli bir tarikattı diye. Tabii Fatih olması da bunu çok etkiledi. Fatih Çarşı'nın özellikle daha çok katıldığını tahmin ediyorum. Çok da gezdim o çarşıda. Bu yani yatkınlığı da biliyorum orada. Talebeler katıldı. Ve tabii diğer türlü bir cuma namazıydı bu. Yani cuma namazı zaten çok daha fazla dindarı camilere doğru çekiyor. Onun için yani 40-50 bini ben böyle yorumluyorum. Ve tabii ki bir de yine okuduğum kadarıyla söyleşilerden falan ciddi sayıda da sizin değindiğiniz ulusal boyuta yayıldı tarikat dediniz. Aslında bu bütün tarikatların, bütün örgütlenmelerin niteliği ulusal iletişim ağlarının gelişmesiyle birlikte ulusal düzeye yayılma, mobilitenin Yani hareketliliğin artmasıyla birlikte çok daha geniş coğrafyalara yayılma. Hatta biliyorsunuz bazı tarikatlar çok daha ciddi, özellikle ben burada FETÖ cemaati kastetmiyorum ama birçok tarikat zaten uluslararası örgütlenmeleri de var. Onun için dışarıdan gelenler de oldu. Şimdi ben sayın yazarınız, T24 yazarı Candan Yıldız'ın yazısını da okudum. Orada üç noktanın altını çiziyor. Çok doğru bence, çok önemli. Birincisi diyor, yani bir kadın olarak ben alınmak istemedim. Evet. İkincisi de mensup olduğum kurum da öğrenilince onu da istemediler. Yani bir şekilde bir kadından dolayı bir dışlama, toplumsal cinsiyet dışlaması olduğunu, kadın erkek konusunda bir ayrım olduğunu. İkincisi basında, medyada belli kuruluşların ancak içeri alındığını. Üçüncüsü de çok farklı bir boyuta dikkat çekmiş, bir protokol alanı olduğu, yani önemli kişilerin olduğu yerlere vatandaşların da alınmadığı, yani herkesin açık olmadığı. Bana bu yazı önemli geldi. Yani evet, bir şekilde orada kendi içinde de önemli farklılaşmalar olmuş. Bir de şunu söyleyeyim kısaca. Bu yani şeyhin kendisine ilişkin olarak da, onu da ayrı daha önce de çok okumuştum. Yine baktım. Kendisinin ağırlıkla hani bu tarikatlara atfedilen daha manevi, ruhani boyut var. İşte beyaz giysilerinden, daha doğrusu yaşamına da baktığımız zaman böyle bir manevi boyutun öne çıktığını görüyoruz. Yani şöyle ki, hakkında ihale aldığı, doğrudan ihale aldığı veya doğrudan siyasete karıştığına ilişkinde bilgi olmadığı, hatta bu anlamda bir kendisini tanıttığı bir medya ortamı da kurmadığı söyleniyor. Bunlara baktım, bunlar doğru ama şimdi buradan hemen şunu da tamamlayayım sizin cenazeyle ilgili sorunuzu. O da şu, buradan şu sonuca varmamak lazım. Yani efendim İsmail Ağa tamamıyla ruhani, manevi bir tarikattır. Eski geleneksel anlamda, yani Osmanlı toplumunda olduğu gibi tamamıyla manevi, ruhani boyutu öne çıkan, yani çilehanelerle özdeşleştirdiğimiz bir tasavvuf, bir sufi düzen var. Onunla karıştırmamak lazım çünkü baktığınız zaman size de zaten başka bir habere gerek yok. İşte çok büyük bir ekonomi görüyorsunuz. Devasa tesisler, yatırımlar, binalar, ondan sonra mesela işte fetva hattı, kaç kişi çalışıyor burada, 100 binle talebe yetiştirildiği söyleniyor, 10 bin kişiye her gün aş verildiği söyleniyor, rakamı yanlış görmediğimse. Bu aynı zamanda muazzam bir ekonomiyi de ortaya koyuyor. Yani şeyhin şahsında bir maddi boyut çok öne çıkmasa da tarikat düzeyinde baktığımız zaman bu ruhani, manevi görüntünün dışında çok ciddi bir politik ekonomi, politik de demeyelim, bir ekonomi olduğu da görülüyor.
Şimdi hocam tabii çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Hani tarikat inanç noktasından tarikat ticaret eğitim noktasına doğru Türkiye özellikle son belki Demokrat Parti'den bu yana 60-70 yıldır çok ciddi bir ivme kazandı. Yani tarikatlar bir şekilde hem devletin içinde hem devletin ihaleleriyle hem başka yerlerde dinin dışında ticari ve eğitim hayatının içine girirler. Özellikle bunun Türkiye en büyük zararlarını Fethullahçılar döneminde bunların bu yargıda, poliste, eğitimde yapılanmalarıyla, soru çalmalarıyla falan filan da gördü ve yaşadı. Şimdi tabii hani o tartışmalar da var. Ya bu işte bunlar daha lokal, bunlar daha milli tırnak içinde. Ya bunların çok fazla şeyi yok ama bir taraftan da hani bu tartışmaları biraz daha açalım diye söylüyorum. Daha az dediğiniz gibi ticaret, daha az ilişkileri varmış gibi gözüküyor ama mesela bir taraftan bir de İsmail Ağa'nın bir istişare heyeti var. Orada işte Cübbeli Ahmet diye tanıdığımız isim var. Onun Lale Gül efemi var. Onun işte yanmayan efendim işte kefeni var falan. Bir taraftan bir şekilde bu ticaretle, hayatla, değişik kolları vasıtasıyla da ilişki kurmuş isimler bunlar. Onun için hani ya niye bu kadar çok konuşuyorsunuz? İşte bir grup insanın çok saygı duyduğu, sevdiği bir insan vefat etti. Ve hani bu çok özellikle tırnak içinde laik kesim, eğer siz muhafazakarları hiç anlamıyorsunuz diyorlar ama altındaki hani bu sistem içinde eğitimden ticarete her alanda var olan yapı veya işte yine Nakşibendilerin başka menzilcilerin mesela yer aldığı yerler. Bütün bunlara baktığınız zaman hocam başka türlü bir fotoğrafı da karşı karşıya koyuyorsunuz. O yüzden önemsiyoruz. Siz nasıl bakarsınız buna? Neden önemli yani bu?
Şimdi tartışmanın kendi, yani çok ciddi tartışma çıktı. O ayrı bir boyut. O zaman ben şöyle alayım. Belki tartışmanın neden bu kadar büyüdüğünü, o önemli bir konu, daha sonra konuşuruz ama zaten tarikat yapılanmasına baktığınız zaman çok önemli bir şekilde bir 19. yüzyıla göre kabuk değiştirdiğini görüyoruz, içerik evet. değiştirdiğini görüyoruz. Örgütlenme esaslarının, hatta örgütün işleyiş prensiplerinin de değiştiğini görüyoruz. Bunu birkaç başlıkta toplamamız mümkün. Şimdi o kadar büyük bir ekonomik faaliyet alanı var ki, yani şimdi düşünün, aşağı yukarı yurtlardan söz ediliyor, eğitimden örnek verelim. 4000 yurt olduğu, bunların yarısından fazlasının bir şekilde tarikat ve cemaatlerin kontrolünde olduğu söyleniyor. Yine 10.000 okuldan, özel okuldan 3.000 dolayında özel okulun yine tarikat, cemaat, dini inanç örgütleri tarafından sahip olunduğu veya işletildiği, yürütüldüğü söyleniyor. Şimdi bunlar sadece bunlar değil, sosyal yardımlar var, hastaneler var, öğrenci okutma, işte bu doğrudan doğruya burada gördüğümüz gibi hafızlar alıp eğitme falan. Bunlar tabii çok büyük bir, az önce söylediğim gibi, ekonominin varlığını dile getiriyor. Şimdi gelir kökenine baktığınız zaman bu hemen hemen bütün tarikatlarda demeyeceğim. Çünkü gerçekten mevlevilik falan gibi daha manevi alana kendilerini vakfetmiş olan vakıflar var. Ama birçok ismi geçen vakıflarda gelir kaynaklarının bir bağışlardan geldiğini görüyoruz. İkincisi doğrudan şirketleşmeden. Fakat şirketleşme ve bağış aslında çok da iç içe geçiyor. Yani şöyle ki, bakın siz alıyorsunuz, öğrenci yetiştiriyorsunuz. Bütün öğrenciler sonunda tarikata bağlı kalmayabilirler. Ama kalanları şirket kuruyor, onlara iş buluyorsunuz. Onlar işten ayrılıyorlar, kendi işlerini kuruyorlar. Ve dolayısıyla yani bağışların arkasında da aslında böyle bir yapılanma var. Ciddi bir şirket yapılanması da var, bir ekonomik girişim yapılanması da var. Şimdi ikincisi şu, eğitim boyutu tabii çok önemli. Burada çok sayıda öğrenci söz konusu. Ama bakın bunların hepsinde de ben bir taraftan bunu söylüyorum, bir tarafta da çok dikkatli olmamız da gerekiyor. Mesela yurt öğrenci sayısı veya okuyan öğrenci sayısı. Şimdi bunlara bakıyorsunuz, aslında sayılar büyük. Nasıl büyük? Mesela her ikisi de, hem yurt öğrenci sayısı hem diğeri 200-300 bin dolayında görünüyor. 300 bine de çok varmıyor. Ama bütün bir öğrenci kütlesi içerisinde bunlar yani %5'i falan da geçmeyen sayılar. Yani ben bunları önemli görüyorum, bu sayıları. Ama bunları da bir şekilde, yani bakın şu kadar yurt varmış diye bunu bu şekilde de çok abartmamak gerekiyor. Fakat şunu unutmamak gerekir, siyasi iktidarın doğrudan desteği var. Yani bu vakıfların, örneğin yurtların, örneğin okulların, siyasi iktidarın burs şeklinde öğrencilere falan desteği olmasa bunların yürütülmesi zaten çok zor. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi çok öncesinde yurt konusunda ciddi sınırlamalar getirdi. Ben üniversite yönetiminde hatırlıyorum. Mesela üniversitelerin yurt kurması, belli kurumların yurt kurması zorlaştırıldı ve bir anlamda da bu tür yapılanmaların, yurt kurmalarının da önü açıldı. Fakat biliyoruz ki çok da sancılı, çünkü bu yurtlarla ilgili sosyolojide bir kavram vardır, çok eski ama köklü bir kavram. Total, yani bütünsel kurumlar diye. Şimdi bunlar bir anlamda öğrenciyi alıyorlar. Sabahtan nitekim bu intihar eden çocuğun olayında gördük, yani onu ayrıntılı olarak ince. Ben bütün hepsi öyledir demek istemiyorum ama bireyin hayatı üzerinde tam bir kontrolü olan kurumlar bunlar. Ne zaman kalkacaksın, ne zaman yatacaksın, ne zaman çalışacaksın, neyi seyredebilirsin, neyi edemezsin, nereye gidebilirsin, nereye gidemezsin, tam bir kontrol kuruyorlar. Onun için de yani bu yapılanmaların, bu anlamda okulların çok farklı bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Buna zaten genellikle kim gidiyor? Dezavantajlı çocuklar gidiyor. Bir de bu olayda da gördük, bir kapanma boyutu da var tabii. Yani kendi içlerinde tutkunluk yaratabilmek için dışarıya karşı duvarları bir anlamda kalınlaştırmak zorundalar. Aksi halde içeriği de dışarıyı çeşitli kriterler açısından aynı gibi yaparsanız, o zaman giren çıkan belli olmadığı gibi sadakat ve bağlılık da belli olmaz. Bağlılığı ve sadakati, içeride tutkunluğu artırmak için mecburen duvarları yükseltiyorsunuz. Bu tarikatta da bunların örneklerini Zaten çok okuduk, gördük. İşte şu kıyafet sorumlulukları var. Ondan sonra davranış sorumlulukları var. Bunlar hep bir anlamda başka gruplarla araya da bir mesafe koyma ve iç bağlılığı artırma. Şimdi sosyal tabana gelince, yani sosyal taban biraz değindi ama şu, küçük yerleşim birimlerinde, ama her küçük yerleşim birimlerinde değil, bazı coğrafyada ama büyük şehirlerin eteklerinde de, yani çevre mekanlarda da, bunlara yanlış bir şekilde şimdi kırsal diyorlar, çok yanlış. Yani büyük çevrelerin, büyük kentlerin çevre mekanlarına kırsal diyorlar, çok yanlış. Onu bilerek kullanmıyorum, çevre mekanlarda. Ama yine ağırlıkla dezavantajlı kesimlerde, bir de doğuda, Doğu Anadolu'da, bu 19. yüzyıldan beri olan bir gelenek, Doğu Anadolu'da çok daha yaygın. İşte medrese türü örgütlenmeler İstanbul'da yaygın, Doğu Anadolu'da yaygın, ama bütün kentlerde bu ölçüde yaygın olduğunu söylememiz mümkün değil. Yani örgütlenme olarak da ben son şunu söyleyeyim. 2,5 milyon dolayında olduğu söyleniyor. Bakın Sayın Sabuncuğum, benim araştırmalardan şöyle bir deneyimim var. Birçok sosyolog arkadaş bunu paylaşır. Bir gruba sorarsanız kaç kişisiniz diye, normal olarak size en az 200 katını söylerler. İşte 2,5 milyon tarikat talebesi olduğu söyleniyor. Bu çok doğru olmayabilir ama bu küçük bir sayı değil. Ama eşleriyle birlikte alsanız bunu, ki şart değil tabii, aşağı yukarı ortaya 4-5 milyonluk, yani nüfusun, şöyle söyleyelim, nüfusun, toplam nüfusun %4'ü, 5'i, 6'sı gibi bir rakam çıkıyor. Bu çok küçümsenecek bir olgu da değil ama aynı zamanda da böyle abartıldığı kadar önemli bir olgu da değil. Yani şöyle bir şekilde de bunu tamamlayabiliriz. Bunların hepsi aynı değil. Arada da çok fark var. Şimdi mesela örneğin özellikle Protestan dünyasındaki gelişmelere baktığımız zaman, ben bu konuları çalışırken orayı da çok incelemiştim. Şimdi şöyle bir özellik göze çarpıyor. Aslında dini örgütlenmeler, bunlara Batı'da daha çok inanç örgütlenmeleri deniyor. Bu topluluklar kendi içlerinde çok çabuk bölünüyorlar. Bakın siz konuşmanın başında söylediniz. Daha şimdiden bu yapılanmanın içerisindeki bölünmelerden söz ediliyor. Ben olur olmaz diye bir tahmin yapamam. Ama bundan söz ediyor. Bu çok tipiktir. Şu anda zaten ne deniyor? 30 ana tarikat, 400 tane kol var deniyor. Bu çok tipiktir. Ama ne olur? Belli gruplar daha başarılı oluyor. Ne anlamda? Önemli yerlere daha çok yakınlarını yerleştiriyorlar. Şirketleşme konusunda daha başarılı oluyorlar. Zenginleşiyorlar. Kendileriyle birlikte talebeleri zenginleşiyor. Türkçe'de tam karşılığı dikey hareketlilik diyoruz. Köşeyi dönme diyoruz. O biraz olumsuz ama yani mobilite, yukarı doğru mobilite, topluluk, grup mobilitesi artıyor zaman içerisinde. Bugün dün itibarıyla yoksulluğuyla bilinen, isim vermeyin, birçok tarikatın üyeleri bugün neyle biliniyor? Zenginlikle. Zenginlikle birlikte davranışları değişiyor. Zenginlikle birlikte değerleri değişti. Onun için hepsini aynı görmek, aynı kefeye koymak da çok zor. Yani bu aslında dinamik de bir süreç. Bazıları çok daha ılımlı, çok daha sadece iktidarla değil, düzenle, ortamla daha uyumlu davranışlara giriyorlar. Bazıları girmiyor. Yani demek istediğim, örgüt yapıları çok değişti. Bir de son bir şey daha belki konuşurken aklıma geldi. Bakın bunları 1900'lü işte Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi, hatta belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi tarikat yapılarıyla bir tutmamak gerekir. Az önce çok önemli bir farkı söyledik. Bunlar bir kere yani sadece böyle manevi alana kapanmayıp çok daha geniş ekonomik siyasi siz değindiniz, siyasette neredeyse iktidarı ele geçirip darbe yapmaya kalkacak ölçüde iddialı örgütler ortaya çıktı. Siyasi alana giriyorlar, ekonomik alana, eğitim alanına, sosyal yardım alanına, sağlık alanına, hepsine giriyorlar. Fakat iç işleyişi de farklı. Yani eskiden tarikat demek gerçekten bir manevi hiyerarşi. Yani bir şekilde kerameti olan bir şeyh var ve siz o şeyhin üstün yeteneklerine, daha çok sezgisel gücüne, hatta bir anlamda Tanrı'yla o araların arasında farklı bir ilişki olduğunu dahi düşünerek tam eski deyimle intisap ediyorsunuz. Ondan sonra ve onun bütün gereklerini seneler boyunca yerine getiriyorsunuz. O kapalı bir topluluk oluşuyor. Şimdi Bu aslında değişti çok. Yani bir anlamda bizim cemaat tarikat ayrımı yapıyoruz ya isim olarak. Ben bunu Fethullah'a benziyorlar anlamında söylemedim ama yani bu örgütler iç işleyişleri itibariyle de eski tarikat yapılarından daha çok böyle cemaat denilen yapılara dönüyorlar. Yoksa eskisen olduğu gibi tam böyle bir yere kapanıp çile çekerek, dünyadan el ete çekerek, dünya nimetlerini reddederek şeyhin etrafında o tam tabi olarak bir manevi dünya sürmek bugün çok zor. Bu anlamda tarikatlarda büyük ölçüde bu tür işleyişte ortadan kayboldu.
Şimdi hocam tabii Türkiye'de toplumun farklı farklı kesimleri var ve izliyorlar. Mesela bu cenaze töreni üzerine ya da işte karşımıza çıkan işte Cumhurbaşkanı'nın katılması, önünde şeyh atanması falan neyse onlarla ilgili kendini layık olarak tanımlayan kesimlerin ya da başka kişilerin sordukları soruları bile kendine muhafazakar diyenler, bak yine başladınız hani bunları sormaya, sorgulamaya, anlamıyorsunuz. Şimdi
Evet,
bu
evet.
Hani bu bir kutuplaşma. Ya şimdi insanlar hocam şunu bile soramaz hale geldiler. Ya iyi de hani Türkiye Cumhuriyeti'nde hani kız çocukları okumasın deniyor diyor, çünkü bu cemaatin vefat eden başındaki isim söylüyordu. Cenazeye kadınlar gelmesin. Siz Candan'ın yazısından bahsediniz, Candan Yıldız'ın. Orada o öyle bir şey var. Onu da sormayın. Peki tamam, sorulmasın. Yurtlarda Aladağ'da yanan çocuklar oldu. Tacizler oldu. Yurtlar var bir taraftan. Şimdi devletin dönem dönem tırnak içinde söylüyorum işte makbul resmi tarikatları ortaya çıktı. O tarikatların Türkiye'ye getirdiği yer belli. Yani bütün bunları mesela sormak, sorgulamak bir herhangi bir kişi tarafından, illa yani şurada ya da burada olmaya gerek yok. Yani farklı taraflar konuyu farklı bakmaya başladılar. Ama bir taraftan da hiçbir şey soramaz hale gelindi Türkiye'de. Ya bir dakika, hani demokrasi diyordunuz, ne oldu falan. İyi de demokrasi de demokrasi aynı zamanda soru sorabilme ve cevap alabilme hakkıdır aynı zamanda. Dolayısıyla ben farklı alanlarda bu cenaze, tabii sadece bu cemaat için bunu söylemiyorum, İsmail Ağa için söylemiyorum ama genel anlamda Türkiye'de muhafazakarlara soru sorulamaz hale de gelindi bir taraftan ve bunun kısa ve orta vadede çok sorunları da olacak diye düşünüyorum.
Tabii şimdi şöyle, bu olay özellikle çok büyüdü. Çünkü bir anlamda bir yer, ister sosyal ister diğer türlü hani dijital her alanda medyada görünürlük çok önemli hale geldi. Şimdi artık sadece haberi duymuyoruz, yıllardır görüyoruz. Özellikle sosyal medyada normal olarak televizyonlarda göremediğimiz birçok görüntüler de paylaşılıyor. Onun için burada görüntü açısından baktığınız zaman özellikle söz konusu İsmail Ağa cemaati bir anlamda çok farklı bir görüntü çizdi. Şimdi bu görüntü tabii ki tartışmaları çok alevlendirdi. Çok daha yani görüntünün etrafında belki de aslında Türkiye'de çok bilinen birçok konu vardı. Fakat bunlar adeta yeniymiş gibi tartışılmaya başlandı. Yani önce şunun üzerine birkaç belki söz söylememiz mümkün. Neden bu kadar bu konu alevlendi, neden bu kadar tartışıldı? Çünkü şöyle söyleyeyim, büyümesinin arkasında Türkiye'deki çok farklı bakış açılarının, bunlara isterseniz toplumsal bölünmeler, yarılmalar diyelim, farklılıklar diyelim, isterseniz kutuplaşmalar diyelim hatta, tam onların kesişme noktasına oturdu. Yani bunu birkaç maddede toplayabiliriz. Mesela birincisi, gerçekten öyle böyle. Yaşam tarzı. Şimdi yaşam tarzı olarak baktığınız zaman orada İsmail Ağa'da öngörülen yaşam tarzıyla değil hani muhalefete oy verenler vesaire, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin bile paylaştıkları çok az şey var yaşam tarzı olarak. Yani orada öngörülen, okuduğumuz yazılardan okuduğumuz, hatta resmedilen, görüntülenen boyutlara baktığımız zaman bunlar kamuoyunu gerçekten bir anlamda şaşırtan görüntüler oldu. Şimdi ama daha çarpıcısı, sizi de biraz önce dile getirdiniz, kadın erkek eşitliği konusunun bir anlamda tamamıyla reddedilmesi. Ama onun da ötesinde toplumsal cinsiyete bakış konusunda yine tekrar söylüyorum, dini muhafazakar çok kimsenin paylaşmadığı, ben daha böyle seküler demiyorum, dini muhafazakar çok kimsenin paylaşmadığı görüşler var. Mesela toplumsal yaşamın kadınlara kapalı tutulması gibi. Sizin değindiğiniz kız çocuklarının okumaması gibi. Hatta ibadette bile, yani ibadet mekanlarında bile bir ayrım yapılması gibi. Şimdi bu anlamdaki bir toplumsal cinsiyet farklılığı vurgulaması ve eşitsizliği vurgulaması, o da çok dikkat çekti. Haliyle tabii olay bir şekilde yine görüntüler ve bu verilen demeçler etrafında, Türkiye'de her zaman olduğu gibi din ve laiklik etrafında, o eksen etrafında da tartışıldı. Ama bir enteresan tartışma da şöyle oldu. Orada bir şöyle bir nüans da oldu aslında. Ben çok ciddi izledim. Muhalefet ve hatta seküler muhalefetin içinde bile, canım bunlar yaşam tarzlarıdır. Hani biz diyoruz ya, yani bu yaşam tarzlarına bir şekilde insanların saygı duymamız lazım. Biz kabul etmeyebiliriz. Buna hoşgörüyle bakalım diyenlerle iyi, ama yani hoşgörüyle bakalım, bunlar kabul edilebilir mi? Az önce söylediğimiz gibi mesela işte çocukları bir şekilde, kız çocukları okutmama, kadınların toplumsal hayata haliyle çalışma hayatına girmesine karşı çıkma. Bunlar kabul edilebilir mi? Bunlar hoşgörünün sınırlarını zorlamıyor mu gibi böyle bir tartışma ekseninde oldu. Bir başka tartışma ekseni hukuk etrafında oldu. Hani tarikatlar yasaklı aslında, nasıl oluyor da yani burada tarikat şeyhleri herkesin gözü önünde birisi değişirken o yerine yenisi getiriliyor. Bunlar devlet erkanının önünde ilan ediliyor. Bu tip tartışmalar da çıktı. Bir nihayet tabii ki bu bir anlamda siyasi iktidarın da bu ölçüde katılmasıyla birlikte haliyle Türkiye'deki muhalefet iktidar etrafındaki tartışmaya da geldi. Onun etrafındaki zıtlaşmaya, kutuplaşmaya da geldi. Dolayısıyla yani çok eksenli, çok yönlü farklılıklar, görüş farklılıkları, değer farklılıkları üst üste bindi. Fakat ben burada sizin sorunuzu ilaveten şunu özellikle, yani siz de ima ettiniz, ona değinmek istiyorum. Şimdi bu işte daha çok siyasi iktidar yanlısı yazılarla bilinen yazarlarda şu benim dikkatimi çekti. Ve bunu biraz ben tabii bunu çok eleştirel olarak alacağım. Ne zannettiniz Türkiye'yi? Yani hani var ya meşhur iddialar, siz Türkiye'yi tanımıyorsunuz, siz toplum değilsiniz, toplumdan kopuksunuz, işte Türkiye böyle, anlamadığınız için hep kaybediyorsunuz falan gibi. Şimdi bu eskiden beri olan iddialar getirildi ve bu konu üzerine yerleştirildi. Yani nasıl? İşte Türkiye bu. Şimdi bakın, sayı olarak ben hesapladım, az önce de size söyledim. Katılım 50 bin kişi. Şimdi 50 bin kişiden, ki onların arasında çok farklı insanlar var, nasıl tarikat bu bakıp da İsmail Ağa'dır Türkiye diyebilirsiniz? Sayı olarak bu bir kere mümkün değil. Fatih'in nüfusu 380 bin benim bildiğim. 380 bin kişiden Fatih'te bile toplam katılım, hepsi katılsa 50 bin kişi katılıyor sonunda. Yani bir kere bunu söylemek mümkün değil. İkincisi, tarikatlar, cemaatler arasında farklar var. Ama daha önemlisi, yani tarikat bir şekilde tarikatla özdeşleşen nüfus dediğimiz gibi Türkiye'nin %3-4-5'ini geçemiyor. Onun için bu iddiayı anlamak gerçekten çok zordu. Efendim bakın, bunları anlamazsanız siz Türkiye'yi anlamazsınız. İşte Türkiye bu. Bin yıllık gelenek bu. Türkiye'nin örgütlenmesi bu. Toplumun örgütlenmesi bu. Bu son derece yanıltıcı bir iddia. Çünkü ben tekrar şunu söyleyeyim. Yani bu tarikat eşittir, bu tarikat eşittir Türkiye olmadığı gibi, bu tarikat eşittir toplum olmadığı gibi, bu tarikat eşittir Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı olmadığı gibi, hatta bugün ben Sayın Barış Terkoğlu'nun ilginç bir yazısı vardı. Diyanet bu tarikat konusunda, bugün okudum ben, sizin programdan yarım saat, bir saat önce.
Cumhuriyet Gazetesi'nde son derece iyi bir yazıydı hocam. Diyanet'in raporundan, evet, bahsettiği ve Cübbeli, evet, Ahmet'i nasıl, evet, görüyor? Diyanet bu cemaati, evet, nasıl görüyor? Çok çok iyi bir yazıydı.
Tabii yani yazı, ama orada neyi söylüyor? Diyanet İşleri diyor ki bizim dinimizde böyle bir şekilcilik yoktur diyor.
Evet.
Şimdi bakın, bu tarikat belli bir kıyafeti zorunlu tutuyor. Ondan sonra Diyanet diyor ki böyle bir şekilcilik doğru değildir diyor. Ama daha önemlisi, Diyanet'in o raporunda açık bir şekilde bunlar diyor ayrımcılığa girer diyor. Ve hatta ben bu şekilde kullanmak istemiyorum ama toplumsal birliğe zarar verir diyor. Bakın, evet, ne anlamda bu? Toplumu böler diyor. Şimdi hal böyleyken Birçok yazar neden anlamıyorsunuz? İşte bakın sosyoloji bu, sosyoloji. Türkiye'nin sosyolojik gerçekliği diye böyle bir olayı takdim ettiler. Ben bunu çok yadırgadım. Yani hepimiz tabii ki yadırgadık. Ve bunun bu anlamda Türkiye'nin toplumsal örgütlenmesiyle, hatta bırakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Türkiye'de dini muhafazakar partilerin sosyal tabanlarıyla özdeşleştirilmesi mümkün değil. Yani onların içinde de azınlıkta kalan bir grup bu.
Evet. Hocam tabii burada hani yaşam tercihini de bir kenara bırakarak hani belki siyaseten de biraz bakabiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının başından beri en çok kendi içinde gururlandığı şey başörtülü hanımların, kadınların, kızların eğitimde ve iş hayatında var olmalarının yolunu açmalarından bir tanesi ki haklı. Türkiye'de 28 Şubat'ta o başörtülü çocukların üniversite önündeki şeyleri korkunçtu yani. Şimdi bir taraftan bunu savunup, bununla övünüp tabanınıza, bir taraftan da kız çocukları okula gelmesin, okutulmasın diyen bir tarikatın cenazesine katılıyorsunuz. Bir taraftan orada İçişleri Bakanı da var. Hani zaten onlar belli ama hani bu kadar fütursuzca yani hiç şey yapılması. Hocam evet. Cuma günü bu cenaze oldu. Yani işte kendi içlerinde şeriatı temsil ettiklerini düşünen bu insanlar işte Cumhurbaşkanı oldu, İçişleri Bakanı orada falan filan her şeyi söyleyebiliyorlar. Ki söylemesi herkes her şeyi söyleyebilsin zorlamadıkça. Ama hocam cumartesi günü çocuklarını evlatlarımız nerede diye soran cumartesi annelerine biliyorsunuz. İki senedir o küçücük alan kapalı haftada bir gün cumartesi anneleri Galatasaray Lisesi'nin önünde bir protesto yapıyorlardı. Sesini duyurmaya çalışıyorlardı. 20 dakika sürüyordu. O gün geçen o cumadan bir gün sonraki cumartesi günü aynı Cumhurbaşkanı'nın yönettiği, aynı İçişleri Bakanı'nın yönettiği polisler bir gün evvel hani bu tip bir kendi içlerinde İslam üzerinden, tarikat üzerinden çıkış yapanlara koruma, kollama, eskort yapanlar ertesi gün 30-40 tane kadını, anneyi, cumartesi insanını, işte Arat Dink de aralarında vardı, Maside Ocak da vardı, İkbal Eren de vardı. Onları şiddetle, copla, gözaltına alarak uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii insanlar ister istemez hani aynı iktidar, aynı... Türkiye'de bu Sünni İslam ve bunun oluşturduğu tarikatlar üzerinden çok ciddi bir iktidarın bir şekilde bu sisteme hep ayrıcalık yapmış, onları korumuş, kollamış. Özellikle son yılda Fethullahçılarla ilgili böyle bir şey gelmiş. Ona rağmen hala bir şekilde bu devam ediyor. Şuradan soruyorum ama her şeye rağmen tarikatlar tarihsel ve toplumsal olarak son derece önemliler. Cumhuriyet döneminin o ilk başlarında yasaklamalar var ama ona rağmen devam ediyor ve bir şekilde bu toplumun da bir gerçekliği, bununla nasıl beraber yaşanacak? Belki size ben bunu sormak isterim hocam.
Tabii şöyle, şimdi siyasi iktidarın yaklaşımına ilişkin şöyle bir konu var görebildiğim kadarıyla. Biraz yani bu öyledir diyemem ama bütün okumalarım bu doğrultuda. Şimdi bir anlamda böyle bir olgu var ve siyasi iktidarında belli bir oranda oy mobilizasyonu için buna ihtiyacı var. Yani nedendir? Çünkü eninde sonunda bir 50+1 sistemiyle seçimlere gidiliyor. Kaldı ki diğer seçimlerde bile tarikatların benim biraz önce değindiğim biçimiyle %3-4'lük bir oy mobilizasyon kapasitesi varsa bu seçimlerde çok önemli. Bir de tabii siyasi iktidar, tarikat ve cemaatleri daha çok kendi istediği kuşakları, arzuladığı türde kuşakları yetiştirmenin de bir altyapısı olarak da görüyor. Yani sadece oy mobilizasyonu değil, yani bizim istediğimiz değerlere ve davranış kalıplarına uygun kimseler yetiştiriyorlar. İşte Kur'an kurslarından başlayarak yurtlarda, okullarda diye. Yani çok yönlü bir ilişki var, basit de indirgemeyelim ama... Üçüncü, yani esas benim söylemek istediğim şu, bu bağlamda. O da zannediyorum siyasi iktidar şöyle bir ders çıkardı Fethullah Gülen olgusundan, bu FETÖ cemaat olgusundan. Şöyle bir ders çıkardı. Bir anlamda bunlar rakiptirler. Mümkün olduğu kadar kontrol edebildiklerimizi bu açıdan doğrudan doğruya devlette, orduda örgütlenme yatkınlığı göstermeyenleri veyahut da bu konuda doğrudan iktidara el koyma amacı olmayanları diğerlerine karşı yani istemediklerimize ve burada özellikle FETÖ'ye karşı, Fethullah cemaatine karşı güçlendirelim. Yani çok bu soru çok soruldu biliyorsunuz. Çok konuşuldu Murat Bey. Yani nasıl oluyor? Bakın hiçbir ders alınmadı sorusu. Ben bunu biraz bu çerçevede yorumluyorum. Bu madem ki bir ölçüde bir realitedir ama Türkiye'de bazı yazarların abarttığı şekilde bir realite değildir. Yani bunun ne olduğu boyutları bellidir. O ama ona sahip çıkmak için, o alana hitap etmek için biz mümkün olduğu kadar daha başka tarikatları bir anlamda rakip yapalım ve onlarla da daha uyumlu ilişkiler kuralım. Şimdi sorunuzun esasına gelince yani ne oldu bu aşağı yukarı 70, 80, 100 hatta belki 200 sene içerisinde? Şimdi evet Osmanlı devletinde bir resmi din vardı ve çok daha kuvvetli bir resmi din vardı tabii. Şeyhülislamlık etrafında ve bu sadece bugünkü anlamda değil, eğitimde de ciddi rolü olan ve daha önemlisi adliyede de adalet kurumunda da ciddi etkisi olan ve tabii dini eğitimden sorumlu olan, bütün ruhani alandan sorumlu olan bir resmi din vardı. Şimdi ve onun örgütlenmesi vardı, formal örgütlenmesi. Tarikatlar o dönemde de hepimizin bildiği şeyler bunlar, daha kendileri de facto daha kendiliğinden toplum temelinde örgütlenmelerdi. Şimdi Cumhuriyet'te birlikte çok önemli değişiklikler oldu tabii din siyaset ilişkisinde ve dini yapılanmada. Malum bir kere hilafet kaldırıldı. O resmi kurum büyük ölçüde devlet kurumu ortadan kalkmış oldu. Ondan sonra vakıflar bütün bu dini inanç örgütlerinin altyapısı olan vakıflar bu sefer başka bir bakanlığa bağlandı. Ondan sonra eğitim tamamen sekülerleşti. Mahkemeler, adalet mekanizması tamamen sekülerleşti. Dolayısıyla yani formal alanda, resmi alanda, diyanet dışında, diyanet işleri dışında tamamıyla din dışı, bir din karşıtı demiyorum bakın, seküler bir yapı oluşturuldu. Şimdi bunun içerisinde tarikatlar hepimizin bildiği gibi şöyle bir rol oynadı. Eskiden beri zaten evet her zaman için devlet ricali arasında da üst düzey bürokraside de Osmanlı orduda da tarikat ilişkileri çok kuvvetliydi ama esas olarak örgütlenme alanları daha enformal dediğimiz daha toplumsal alandı. Şimdi bu pratiklerini devam ettirdikleri için Cumhuriyet döneminde de yani varlıklarını sürdürdüler. Şimdi kritik döneme 1950'de oldu. Diyanetin olduğu, resmi bir devletin dini kuruluşun olduğu bir ortamda tarikatlar bu 1950'den sonra yeniden ortaya çıktılar. Demokrat Parti aslında çok ikircikliydi. Yer yer bazı tarikatları kapattı, bazılarını teşvik etti. Ama şu bildiğimiz ilişki doğdu. Yani buna bir anlamda aşağı yukarı 2002'ye kadar devam eden bir patern, bir gelenek diyebiliriz. O da nedir? Şimdi tarikatlar toplumla siyasi iletişim kurmada özellikle merkez sağ ağırlıklı partilere destek oldular ve bir ölçüde de oy mobilizasyonuna gittiler. Onun karşılığında da bu iktidarlar, özellikle iktidarda olduklarında merkez sağ partiler ne yaptılar bunun karşılığında? Daha çok işte meşruiyet alanlarını artırdılar. Yani yasaklar uygulamadılar, meşruiyet alanlarını artırdılar. Kaynak aktardılar. Hatta yer yerde çok abartmamak kaydıyla doğrudan siyasi temsil imkanı sağladılar. Onun için tarikat İslamı'nın güçlenmesi bu dönemdedir, öne çıkması. Ama bakın kopuş, bugünlerde konuşmadığımız önemli bir konu, kopuş aslında Milli Selamet Partisi ile geldi. Şimdi Milli Selamet Partisi'nin tabanında tabii ki bu tarikat cemaatler çok önemli rol oynadı ama bazıları merkez sağ partileri desteklemeye devam ettiler. Hepsi birden kopmadı. Fakat daha önemlisi sonunda eninde sonunda Milli Selamet Partisi, devamı olan Refah Partisi bunlar modern siyasi parti örgütleri. Yani belli bir mevzuata göre hareket ediyorlar. İşleyiş mekanizmaları farklı, otoriteleri farklı. İlçe başkanları, il başkanları atamayla da olsa bir şekilde seçim de geliyor. Bağlı oldukları kurallar farklı. O nedenle bir yanda bakın tarikat cemaatin iç hiyerarşileri, işleyiş biçimi, öbür yanda modern bir siyasi örgüt olan partinin, siyasi partinin bir kurum olarak farklı örgütlenmesi ve farklı amaçlar gütmesi. İşte o noktada aslında Erbakan mümkün olduğu kadar bu tarikatları kontrol altında tutmaya çalıştı. Yani o tarihten itibaren bir kopuş oldu. Murat Bey parti öne çıkmaya başladı. Yani bir şekilde bir İslami kimliğin taşıyıcısı olarak parti öne çıktı bir örgüt olarak. Ama daha önemlisi hem merkez sağ partiler hem de iktidarda paylaştıkları dönemde diğer taraftan Milli Selamet Partisi, Refah Partisi dinin başka bir kurumsal tarafını çok güçlendirdi. İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri. Bugün Diyanet İşleri yurt dışında ciddi örgütlenmeleri olan devasa bir kuruluş, bütçesini konuşuyoruz. Müthiş bir bu anlamda devlete bağlı, devlete tabi, özellikle bugün siyasi iktidara çok yakın duran muazzam bir Diyanet örgütlenmesi var. Dini okullar var ve ilahiyat fakülteleri var. Ben burada herkes aynı görüşü paylaşıyor demiyorum. Ama mesela sadece parantez açmak için söyleyeyim. İlahiyat fakültesindeki çok sayıda oradaki öğretim üyesiyle tarikat İslam'ı zihniyet, bakış, değerlendirme, Kur'an tefsiri, yorum konusunda çok ters düşebiliyorlar birbirine. Yani aynı düşünmek doğru değil. Ama ben şunu vurgulamak için bunu söyledim. Yani bir siyasi parti olduğu gibi, tabii siyasi parti doğrudan dini örgüt değil ama kurumsal İslam çok büyüdü. Şimdi o zaman Türkiye'de duruma baktığımız, hatta öylesine büyüdü ki işte birkaç yere konuştuk. Bir tanesi neredeyse paralel devlet olmaya ve devleti ele geçirmeye çalıştı. Devletin kaynaklarını dağıttı senelerce ve devlet içinde örgütlendi. En önemli kurumları bir şekilde ele geçirdi. Şimdi burada yani şunu görüyoruz. Bir şekilde resmi devlete bağlı olan kurumsal dinin güçlenmesini. Yani bir yanda siyasi parti var, bir yanda kurumsal bir din var. Ama kurumsal dinle diyeceksiniz tarikat arasında ilişki yok mu? Var tabii, var ama bunları da özdeş, tam manası iç içe geçen kurumlar olarak düşünmek de doğru değil. Sonuç olarak ben şunu söyleyeceğim. Bu dini bu şekilde tarikat örgütlenmeleri haliyle güç yapısında kaynak dağılımı bakımından çok daha geri plana düştü. Yani eski güçleri yok. Bunu özellikle de bunda kurumsal dinin öne çıkması çok önemli rol oynadı. Evet, birçok alanda Kur'an kursları vesaire beraber hareket etme var ama ayrılık da var. Yani şöyle toparlayalım. Abartıldığı şekilde Türkiye'de muhafazakarlık, dini örgütlenme, hatta yani muhafazakar partiler, Cumhur İttifakı eşittir tarikatlar, cemaatler, bu formül çok yanlış.
Evet. Hocam aslında tabii temel burada konuşabilir olmak her konuyu. Türkiye aslında konuşmayı, tartışmayı değil de tek bir yerden ya da sadece görsel olarak bir şeye bakıp yorumlayıp geçmeyi ya da kutuplaştırıldığı şekilde birbirine farklı farklı bakarak o kutuplaşma anı üzerinden söz üretmeyi ne yazık ki geçerli kılar bir hale geldi. Bunu aslında belki kapanış sorusu olarak da size sorabilirim. Bir taraftan bu konuşamaz hale gelen Türkiye'nin, yani ya da yankı odalarına kapanmış ya da suskunluk sarmalı içinde yok olmuş kitlelerin içinde yeni bir şey daha gelecekti. Bu konuyu da bağlayarak size sormak istiyorum. Onlar dezenformasyon yasası diyorlar ama sansür yasası olarak bilinen bir yasa gelecekti. Yani bu artık neredeyse özellikle sosyal medyada ya da internet medyasında çok az hale gelmiş. İşte internet siteleri ya da görüşlerini Twitter'dan takip ettiğimiz işte ekonomistler, Mahve Eğilmez'i, işte Enak grubu, işte siyasetçileri falan filan, bütün bunların bile giderek sesinin kısılabileceği bir şeye geldi ki anlık kadar içeride de AKP'nin bir itiraz geldi. Ama sadece yasayla değil de Türkiye çok uzun bir süredir, bir taraftan otosansür, bir taraftan sansür, çok uzun süredir süren bir sürecin belki de son damlası olacaktı. Neyse, şimdi Ekim'e kadar ertelendi. Belki bunu böyle toparlayarak bitiririz diye düşünüyorum.
Tabii dediğiniz çok doğru. Yani bu biraz önce siz çok güzel ifade ettiniz. Belli konuları konuşmak zaten Türkiye'de sadece devletin koyduğu yasaklarla değil, onun dışında tam ideolojik olarak, yani böyle belli değerleri dayatarak da mümkün olmaktan çıkartıldı. Bir de bunun üstüne diyorsunuz yasa geliyor şimdi. Şimdi yasa konusu tabii kendi başına belki konuştuğumuz konu kadar önemli bir konu. Biliyoruz ki biz seçime giderken siyasi iktidar belli araçlara başvuruyor. Devamlı olarak hani hatırlamamız gereken bir konu var. O da yani muazzam bir devlet gücüne sahip bu başkanlık sistemi müthiş bir güç veriyor siyasi iktidara. Yani hepsine veriyor. Elde ne varsa hepsine veriyor. Müthiş bir devlet gücü var. Şimdi bu devlet gücünü seçimde tabii ki siyasi iktidar maksimum düzeyde. Yani hatta hukuku zorlayarak veya yasaları değiştirerek kendi istediği biçimdeki çok örneklerini görüyoruz. İşte mesela en önemlilerinden birisi bu ilçe seçim, il seçim kurulu başkanlıklarına yapılan atamalar. Çok sayıda örnek var. Şimdi bir taraftan işte bir ekonomik paket hazırlığı. Yani sonu ne olursa olsun belli ücret artışları, maaş artışları vesaire. Yani çok yönlü olarak bir propaganda mekanizmasında bunu ekleyebiliriz. Bir kampanya havasına, bir seçim kampanyası havasına Türkiye girdi. Şimdi buradaki önemli faktörlerden birisi de işte bu adına dediğiniz gibi sansür yasası diyelim. Yani burada ben bir kere şunu görüyorum. Tıpkı anayasanın yapılması gibi yöntem olarak baktığınız zaman yine aynı tepeden inmedeki hakim. Şimdi Türkiye'de çok kimsenin aslında kişisel hakların korunması konusunda, sosyal medyadaki belli haberleşme anlayışı konusunda, saldırılar konusunda, tacizler konusunda rahatsızlığı var. Şimdi böyle bir durumda ne olur? Her ülkede var bunlar. Sosyal medyadan çeşitli şikayetler her ülkede var. Kişi düzeyinde var, kurumlar düzeyinde var. Ama bu durumda çok ciddi olarak çalışılır. Bütün siyasi partilerin görüşü alınır. Onlar birlikte bir yasa hazırlarlar. Hatta bu konuda toplumun desteği alınır ve ondan sonra bir yasa gelir. Tıpkı anayasada olduğu gibi yine biz yukarıdan, tepeden inme bir yasa göreceğiz. O da haliyle şunu düşündürüyor. Bu evet görünüşte devletin bekası, kamunun düzeni, kamunun sağlığı, kamu ahlakı gibi konular böyle onları koruma öne çıkmakla birlikte aslında temel gerekçenin bir anlamda iktidarı koruma. Daha çok iktidarı savunma olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ona yönelik. İşte sonunda nedir? Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kısıtlama. Zaten sizinle de daha önce konuştuk. Toplantı özgürlüğünü kısıtlama üzerine siz ifade ettiniz. İşte cumartesi annelerine atfen çok ciddi kısıtlamalar var. Yani bu anlamda bu tür iktidarların en önemli özelliği yani hukuk benim tarafıma böyle yürür, senin tarafına böyle yürür. Yani bu ikilem, hukuktaki bu ikilem, hukuktaki bu kutuplaşma zaten bu rejimlerin de çok tipik bir özelliği. Fakat ben şunu söyleyeyim, uzun dönem bu konuyu konuştuğumuz zaman aslında bu siyasi iktidara da ülkeye de hiçbir şekilde yarar getirmeyecek bir önlem olacaktır. Birkaç tane noktanın altını çizebiliriz belki. Yani birincisi bakın, şimdi biraz böyle karnı doymuş, daha böyle orta sınıf, Türkiye'de o da çok zayıfladı ama o kesimlere gittikçe mesela bu batı toplumlarının artık gelişmiş toplumlarının 2/3, 2/4 böyle karakterize ediliyor. Geçim derdi bir ölçüde aşılmaya başlanınca en önemli sorun insanların en önemli sorun kendini ifade haline geliyor. Şimdi siz bu şekilde sosyal medyada insanlar başka yerde ifade edemedikleri şekilde kendilerini ifade etme imkanı buluyorlar. Bunu kapattığınız zaman bir modern toplumun gelişmesinin en önemli bir anlamda göstergesi olan kendini ifadesi insanın ki bu insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin en önemli aracı olarak görülüyor. Bunu kısıtlamış oluyorsunuz. Onarılmaz sorunlar yaratır uzun dönemde. Bir de hele seçime giderken. Bakın bu gençlerin en hassas olduğu konulardan birisi bu internet yasakları. En hassası çünkü hep konuşuyoruz. Şöyle böyle. Ben çok o Z kuşağı falan biliyorsunuz çok onlara itibar etmem ama genç kuşakların en önem verdikleri şey kendilerini internet ortamında ifade etmeleri. Şimdi bundan çok rahatsız oluyorlar ve emin olun bu söz konusu 6-7 milyon seçmende daha fazlasında bunun siyasi iktidara ben yarar getireceğini sanmıyorum. İkincisi bakın ne üzerinde duruluyor. Türkiye'nin bugün önündeki en büyük engellerden birisi bir yenilik konusunda yani biz ona yeni teknoloji geliştirme diye konuşuyoruz. Yenilik konusunda işte patent alma vesaire atılım yapamaması. Ama mesela burada en önemli unsurlardan birisi daha üstün yetenekli insanların, yaratıcı insanların aykırı fikirler söyleyebilmesi. Emin olun yaratıcılığın arkasında, yeniliğin arkasında, teknolojinin, refahı geliştiren teknolojinin arkasında bu aykırı düşüncede olan insanların sözlerini, düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeleri var. Aksi halde eğer o alanı kapatırsanız toplumda yeni söz, yeni fikir kaybolursa, kendisini bir şekilde kendi otosansür koyarsa o toplumda yenilik gelişmiyor. O toplumda değişme olmuyor, değişme zayıflıyor. Ve toplum bir anlamda fosilleşiyor. Bu ifade özgürlüğü o açıdan da fevkalade önemli. Bir de bakın bir başka boyut. Çok konuşuyoruz bugünlerde. Bilgi karartmasının olduğu yerde yolsuzluk en üst düzeye çıkıyor. Ama yolsuzluğun en önemli sonuçları arasında yoksulluk var. Yani kaynaklar o kadar haksızca dağıtılıyor ki yolsuzluklar nedeniyle, kamunun kaynakları hem de herkese ait olan kaynaklar, bunun çok önemli sonuçlarından birisi eşitsizlik ve yoksulluk oluyor. Yani bir şekilde toplumsal uzlaşma, şimdi böldünüz, bakın kendi taraftarınıza yasak koymayacaksınız, öbür tarafa yasak koyacaksınız. Zaten var olan toplumdaki duvarları büsbütün kalınlaştıracaksınız. Daha bölünmüş bir ülke yaratacaksınız ve birbirini hiç anlamayan, tamamen kendi iç dünyalarında yaşayan bir ülke yaratacaksınız. Peki o ülkede bu kadar konuşuyorsunuz, milli birlik, milli tutkunluk, milli bilme, nasıl olacak bunlar? Yani bu yasaklar kesinlikle zaten değerler itibariyle, görüşler, siyasi görüşler itibariyle bir anlamda kutuplaşmış olan bir Türkiye'yi çok daha fazla gelecektir. Ben tabii çok insan gibi, ben de çok endişe ediyorum. Bir de yani ta Osmanlı'ya falan giden, biz ortaokulda okurduk, sözler vardır. Yani doğru fikirler, doğru fikir sonunda tartışmadan çıkar. Farklı fikirlerin ortaya konmasından çıkar. Uzlaşma oradan çıkar. Bu demek ki toplumsal katılıma da engel oluyorsunuz. Bir takım yani bu tartışmalar vasıtasıyla, tartışma ortamlarının yaratılması vasıtasıyla meydana gelecek uzlaşmalara, bütünleşmeye mani oluyorsunuz. Evet. Son derece riskli. Ama çıkar mı çıkmaz mı, umarız çıkmaz.
Evet hocam, yani seçimlere dediğiniz gibi gidiyoruz. Seçimlerin en önemli herhalde ayaklarından bir tanesi ifade özgürlüğü. Bu ifadenizin duyulabilme özgürlüğü. Bunun en önemli yerlerinden bir tanesi medya. Zaten 190'ı iktidar tarafından kontrol edilir hale geldi. %10'luk kısım kaldı. Bunu da yani hani rekabetçi otoriterlik mi deriz, seçim otoriterlik mi deriz? Hani teorikte kullanılan terimlerden de bahsederek bu şekilde bir demokratik seçim yapmak ya da bu seçime demokratik demek ne kadar doğru olur? Tabii çok da tartışmalı konular bunlar. Belki başka bir programda tekrar bu konular üzerinde size biraz daha sorularımızı önertiriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayın için.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Efendim bugün Profesör Doktor Sencer Ayeta ile 3 haftada bir düzenli olarak yaptığımız programda tarikatları konuştuk. Başka programa tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.